Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akibetu lil muttakin ve la udvane illa alel zalimin. Bugün Allah nasip ederse yine faiz konusuna değineceğiz. Biliyorsunuz faiz bütün dünyayı batırdığı gibi ülkemizi de çok ciddi sıkıntılara sokmaktadır. Yeni bir faiz batağı ile yüz yüzeyiz. İşte bugünlerde bir yeni düzenlemeler yapılıyor. Varlığa dayalı işte menkul kıymetler üzerinden bir kısım gayrimenkuller bir devlet bankası tarafından ipotek ediliyor. Yani edilecek daha doğrusu. Karşı tarafa ilgili bankalara borç ondan para alınmış gibi yapılarak şey verilecek onlara, tahvil verilecek, faizi tahvil. O bankalar da o tahvili Merkez Bankası'na götürüp para bastıracak ve onunla da piyasaya faizi borç sürecekler. Bunun ne kadar büyük bir yanlış olduğunu inşallah hep beraber dersimizde göreceğiz. Ama tabii biliyorsunuz Allah-u Teala faizi haram kılmıştır. Bizim geleneksel din anlayışımızda işte faiz en son haram kılınanlardandır. Hatta Ömer radıyallahu anh'a mal edilen bir söz vardır. İşte Resulullah faizi açıklamadan gitti falan diye. Tabii böyle bir şeyin olmasına imkan ve ihtimal yok. Genellikle böyle saygın insanları kullanarak bir yanlış düşünceler oluştururlar. Faiz Mekke'deyken Müslümanlara yasaklığı ilan edilmiş olan bir şeydir. Çünkü faiz Adem Aleyhisselam'dan beri yasaktır. Yani size sık sık okuduğumuz ayetler var. Ama o ayetlerden bir tanesini okuyayım şeyde Nisa suresinin 163. ayetinde Allahü Teala diyor ki: "İnna uhayna ileyk, sana vahyettik. Kema uhayna ila Nuhin ve nebiyyine min ba'dihi, Nuh'a ve ondan sonra gelen nebilere vahyettiğimiz gibi." Yani Nuh'a verilen şeriatla bize verilen şeriat aynısıdır. Nuh denmesinin sebebi Adem Aleyhisselam'dan Nuh Aleyhisselam'a kadar kardeş evliliğine müsaade edilmiş olmasıdır. Nuh Aleyhisselam'dan sonra bu yasaklanmıştır. Ondan sonra ve evhayna ila İbrahim ve İsmail ve İshak. İbrahim biliyorsunuz Mekkelilerin soy itibariyle dedesi olan Allah'ın bize örnek gösterdiği bir nebidir. İsmail de onun oğludur. Allah İbrahim Aleyhisselam'a da İsmail Aleyhisselam'a da birer kitap vermiştir. Bu çok sayıda ayette var. Burada da belirtiliyor. Ve İshak'a ve Yakup. İshak'a ve Yakup'a. Yakup da İsrail oğullarının dedesidir. Vel Esbat. Esbat da Yakup Aleyhisselam'ın şeyleri. Soyundan gelenler. Ve İsa ve Eyüp ve Yunus ve Harun ve Süleyman ve Ateyna Davud'a Zebura. İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a, Süleyman'a ve Davud'a da bir kitap verdik diyor. Şimdi Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a ne vahyetmişse, işte Yakup Aleyhisselam'ın torunlarına neyi vahyetmişse, bize de aynı şeyi vahyetmiştir. Zaten Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz, Tevrat'ı tasdik eden bir kitaptır. Şeyin Ali İmran suresinin baş tarafında Allah-u Teala onu söyler. İşte Yahudiler için şöyle diyor Allah-u Teala, yani onlar neden lanetlenmişler, Allah tarafından neden dışlanmışlar? Dışlanma bu dünya ile alakalıdır. Bakın, iblis lanettedir biliyorsunuz ama görevine devam ediyor. Lanetli olmasına rağmen ömrü Allah tarafından uzatılmıştır. Çünkü bu dünya imtihan yeridir. Efendim, Yahudiler madem lanetli niye bu kadar etkili oluyor diyebilirsiniz. İşte iblis de lanetli, çok etkili. Önemli olan imtihanı kazanmaktır. Ebedi hayat var önümüzde. Şimdi lanetlenmişler. Bunu Allah-u Teala Nisa suresinin 161. ayetinde şöyle anlatıyor. وَاَخْذِهُمُ الرِّبَى وَقَدْ نُهُ عَنْهُ. Yasaklandıkları halde faiz almaları. İşte bugün bakın, dünyada bütün faizciler Yahudilerden oluşur. İşleri güçleri bu. Faiz almaları. وَاَكْلِي مَنْ وَالَنْ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ve insanların mallarını haksız yere yemeleridir. İşte biraz sonra inşallah onu biraz ayrıntıyla anlatacağız. Peki şimdi bakın, Mekkeliler İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelmiştir. Allah-u Teala Hac Suresinin son ayetinde millete ebikum İbrahim demiştir onlara, babanız İbrahim'in dinine uyun diye. İşte İsmail Aleyhisselam'ın soyundandırlar. İkisine de kitap verilmiştir. Mekkeliler faizin haram olduğunu gayet iyi biliyorlardı. Peki Medine'de yerleşmiş olan Yahudiler de bunu gayet iyi biliyorlardı. Peki bize Kur'an-ı Kerim'de bunun haram kılındığına dair bir ayet var mı Mekke'deyken? O da var. O da En'am suresinin 90. ayeti. Allah-u Teala Adem'den İsa Aleyhisselam'a kadar bütün 18 tane Nebi'yi sayıyor ve diyor ki اُلَٰيكَ الَّذ۪ينَ هَدَ اللّٰهِ. Allah-u Teala'nın kendilerine rehber verdiği kişiler onlardır. Yani bütün Nebilere rehber vermiş, kitap vermiş. فَبِهُدَاهُ مُقْتَد۪ي. Onların rehberlerine sen de uy. Dolayısıyla Mekke'deyken inen bu En'am suresinin 90. ayetinde Resulullah emrediliyor, onların yoluna sen de uy. Bu emir verildiğine göre Resulullah'tan istenen nedir? Yahudilerde faizin haram olduğu zaten bellidir. İsmail Aleyhisselam'ın şeriatında bellidir. O zaman Müslümanlarda da Mekke'deyken faizin haramlığı ayette ortaya konmuştur. Ama tabii bu tasdik ilişkisi falan, arkadaşlarımız bu konuda çok güzel programlar yapıyor, ortadan kaldırıldığı için sanki yok gibi gözüküyor. Bugün bütün dünya birkaç kişi tarafından sömürülmektedir. Neyse, işin o tarafına girmeyeceğiz. Ama Türkiye'de son yapılmaya çalışılan şey nedir? Onu Ömer Mahmut Kuzanlı Bey'den dinleyelim. Evet, buyurun. Evet.
Ülkenin şu anda içinde bulunduğu durum aşağı yukarı rakamlarla belli. Son dönemde olumluya doğru bir gidiş var. Bu olumluya doğru gidişatı düzeltmek için, daha hızlandırmak için bir takım gayretler sarf etmeye çalışıyorlar. Bunlardan bir tanesi de varlığa dayalı menkul kıymet olarak önümüzdeki dönemde çıkartmaya çalıştıkları bir menkul değer var. Bu menkul değer, ben birçok teknik ayrıntısı var. İnsanların kafası karışmasın diye son derece basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bankaların elinde ipotek teminatlı bazı menkul kıymetler var. Bu menkul kıymetleri Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve bir özel banka bu operasyonun içinde olacak. Bu menkul kıymetleri bir havuzun içinde toplayacaklar. Örnek olarak bir tek banka üstünden gideceğim. Halk Bankası diyelim. Halk Bankası 15 milyar liralık bir teminat havuzu oluşturacak. Bu teminat havuzunda biriktirdiği ipotekli ürünleri Halkıma Bankası devredecek Kalkınma Bankası da çıkarttığı varlığa dayalı menkul kıymeti Halk Bankası'na verecek. Yani 15 milyarlık bir teminat karşılığında 1 milyarlık bir varlığa dayalı menkul kıymet almış olacak Halk Bankası. Peki bu ne işe yarayacak? Halk Bankası'nın elindeki bu teminatlı varlığa dayalı menkul kıymet normal şartların dışına çıkılarak en son 21.11.2018 tarihli BDDK genelgesine göre sıfır risk kapsamına alındı. Yani aynı devlet tahvili hazine bonosu statüsünde işlem görecek. Halk Bankası veyahut da Halk Bankası'ndan bunu alan herhangi bir yatırımcı bunu Merkez Bankası'na götürüp teminat olarak verdiği zaman karşılığında nakit almış olacak. Alma hakkına sahip olacak.
Bunu yatırımcılar alamıyor. Bankalar alıyor değil mi?
İlk başta bankalara verecek. Bankalar daha sonra halka veya yatırımcıların istifadesine sunabilecek. Alıp almamak.
Sunabilir ama bankaların sunmasına gerek yok burada. Yani şimdi isterseniz izleyicilerimizin daha rahat anlayabilmesi için şöyle karşılıklı şey yapalım. Mesela
evet.
Siz diyelim ben inşaat firması sahibiyim. Siz de işte bu bankalardan bir tanesi mesela Halkbank değil mi? Onlardan birisi. Halkbank. Benim size olan borcuma karşılık elimde bulunan gayrimenkullerden işte 15 milyar liralık bir şey vermiş, teminat vermişim. 15 milyar mıydı Halkbank'ın vereceği? Yani Kalkınma Bankası'na vereceği 15 milyar. Şimdi ben sana Halkbank olarak 15 milyar liralık teminat verdiğim zaman senden 10 milyardan fazla para alamam yani normalde. Yani bankalar o teminat kadar borç vermezler. Teminatın çok az bir kısmı kadar borç verirler. Biz 10 diyelim yani. Şimdi ödeme zamanım gelmiş. Ekonominin bugünkü durumu dolayısıyla ödeyemiyorum sana. Ben işte şeyim, inşaatçıyım, ödeyemiyorum. İşçi parası var. Halk da eskisi gibi şey de satılamıyor. Gayrimenkul de satamıyoruz. Bankalar da vatandaşa bu konuda kredi veremiyor. Çünkü vatandaşın ödeme gücü zayıfladı. Faiz oranları en son kaç şu anda Türkiye'de?
Şu anda 25 civarında.
Yani %25 civarında. Ben şimdi yani 100 bin liraya aldığım bir arsa için en az senede 25 bin lira şey vereceğim. Arsa demeyeyim yani gayrimenkul için 25 bin lira faiz vereceğim. Bu çok yüksek bir rakam.
En az.
En az. Tabii %40'lara kadar çıkıyor. Daha da fazla da o çıkıyordu. Şimdi böyle bir durumda ben inşaatçı olarak çok ciddi bir sıkıntıdayım. Yani ürettiğim şeyleri satamıyorum. Gayrimenkulleri satamıyorum. İşte şuradan çimento almışım, borcum var. Şuradan demir almışım, borcum var. Şurada işçilerim var. İşte şu bankalardan kredi almışım, borcum var. Bunları ödeyemiyorum. Ödeyemeyince bankalar gayrimenkullerini satışa çıkarırlar. Yani elindeki 15 milyar liralık gayrimenkulü 1,5 milyara da satabilir. Çünkü kaça satarsa şeydir. Ama öyle sattığı zaman benim borcum 15 milyar eksi 1,5, yani 2 milyara sattığını düşünelim. 13 milyara düşmüş gözükecek ama oradaki bankaya ödeyeceğim faiz sürekli üzerine geleceği için belki banka beni bir de temerrüde sokarsa borcunu ödeyemiyor diye %10 faizi almışsam bunda %20, 30, 40 rahatlıkla çıkarabilir. Dolayısıyla ben şey olarak inşaatçı olarak tamamen biterim. Elimdeki bütün şeyler gider. Gayrimenkuller.
Teminatınız
bütün yok gibi. Tamamı gitse de şeyi bitirmiş kredi borcum bitmez. Ve benim bütün birikimlerim gider. Sıfıra düşerim. Benim sıfıra düşmem yetmez. Bir sürü insanlara da işte şu işçiye borcumu ödeyemem. Şuradaki demir aldığım yere ödeyemem. Şurada efendim çimento aldığım ya da diğer inşaat malzemeleri aldığım bir yerlere borçlarımı ödeyemem. Bütün bunlar piyasada çok ciddi bir darlık meydana getirir. Bankada verdiği borcun işte onda birine yakın bir kısmını aldığı için onda da bir sıkıntı oluşur. Şimdi burada şöyle düşünmüş oluyorlar bunlar. Bir kolaylık olsun diye. Ben şimdi 10 milyar lira, 15 milyar lira, sen işte Halk Bankası'sın, senden 15 milyar lira teminat gösterdiğim gayrimenkule karşılık aldığım bir borç var. Şimdi bu gayrimenkulü sizin satmamanızı sağlamış oluyor Devlet Bankası, Yatırım Bankası. Yatırım Bankası bu 15 milyar liralık teminatı alınca Halk Bankası'na kaç lira veriyor? 1 milyar lira veriyor. Bakın 15 milyarda 1 milyar veriyor Halk Bankası'na. Bu 1 milyar devlet tahvili niteliğinde %18 faizdi değil mi?
Evet. Yani aslında %18 son faiz oranına göre hesaplarsak oraya denk geliyor. Çünkü kapılarındaki planladıkları şey normal 5 yıllık tahvilin üstüne 80 bas puan yani 0.8 bir faiz eklenecek. Bugün 18'e denk geliyor.
Tahvilin faizi bugünden belirlenmiyor mu?
Evet. Ne zaman halka arz edilecekse veya ne zaman Halk Bank'ın eline geçecekse o günün
tamam, fark etmez. Yani bugün fark olsa, etmez. Bugün yani. Olsa %18.
Evet.
Hadi yarın %10 olsun fark etmez yani.
Olmaz tabii.
%18. Olmaz da olsun olduğunu düşünelim.
Evet.
Şimdi burada bakın. Halk Bankası 15 milyarlık teminatı yine devletin bir başka bankasına, Kalkınma Bankası'na veriyor. Onun karşılığında 1 milyar liralık tahvil alıyor. Şimdi dersiniz ki bu akıl işi mi? Neyse onu biraz sonra demeyeceksiniz. Onun için biraz dikkatle dinleyin. Allah Allah diyeceksiniz az sonra. Ben hiç öyle düşünmemiştim diyeceksiniz. Şimdi o 1 milyar lira aldığı teminata karşılık Kalkınma Bankası'nın borcu olmuş oluyor. Yani bir tahvil çıkarmış oluyor. Devlet çıkardığı tahvilleri halka satar. Sattığı tahvilleri karşılığında para alır. O parayı ihtiyaçları için kullanır. Ama burada öyle bir şey yok. Yani tahvili veriyor ama devletin eline nakit geçmiyor burada.
Evet, şu anda aslında görünüşe göre kimsenin eline doğru düzgün bir
devletin para geçmiyor. Eline nakit geçmiyor.
Evet.
Ama şey var, sadece ben inşaatçı olarak gayrimenkullerimin yok pahasına satılmasından kurtulmuş oluyorum.
Bankanın baskısından
kurtulmuş. Bankanın baskısından kurtulmuş oluyorum. Birkaç yıllığına ama yine banka burada beni temerrüde sokabilir. Belki onun için de bir madde getirebilirler bilmiyorum. Getirdiklerini farz edelim. Getirseler bile ben sürekli onun faizini ödeyeceğim. Sadece gayrimenkullerimi kurtarmış olurum. Onu kurtardığım için belki 6 yıl içerisinde bu gayrimenkullerin hepsini satıp paraya çevirip borcumun tamamı olmasa bile bir kısmını ödeme imkanı bulmuş olurum. Şimdi burada görüntüde inşaatçı biraz rahatlamış gibi, o gibi değil. Biraz rahat diyor yani. İşin gerçeği o. İnşaatçı biraz rahat diyor. Peki Halkbank neden 15 milyar liralık teminat veriyor da oradan 1 milyar liralık şey alıyor? Devlet tahvili alıyor.
Onu da nakde çevirme ihtimali var. Merkez Bankası'na teminat olduğu verdiği zaman onun karşılığında nakit alma ihtimali var. Arzu ederse sıfır risk sayıldığı için.
Yapacaktır. Merkez Bankası burada yani uluslararası kurallar çerçevesinde de bu 1 milyar lira sıfır riskli bir teminat olarak, çünkü arkasında devlet var.
Evet.
Devletin alacağı olarak Merkez Bankası'na bu yattığı için Merkez Bankası için bir karşılık oluşmuş oluyor. Merkez Bankası bunun karşılığında nakit para basar. Türk lirası basar. O bastığı Türk lirasını da o da belli bir faizle verir ama faiz katmayalım. Verir. Halk Bankası'na verir. Yani devletten alınan faiz, Merkez Bankası'nın alacağı faiz, o arada bir takım şeyler olur. Yine Halk Bankası'nı karlı çıkar sonuçta. Şimdi tabii faize kar derseniz.
Yani, bir ihtimal daha var. Halk Bankası'nı Merkez Bankası'na teminat olarak tuttuğu tahvillerle değiştirebilir. Yani Merkez Bankası'nın illa para basıp Halk Bankası'na vermesi gerekmiyor. İçeride tuttuğu teminat olarak tahvili alır. Bunu koyar onun yerine. Eline geçen bu şeyi ikincil piyasada likit edebilir.
Şey yapmayalım. Şimdi şu anda yani bu kadar teknik meseleyi vatandaş anlamaz. O kadar ayrıntıya girmeyelim. Böyle vatandaşın anlayacağı şekilde gidelim. Tabii ki bunlar bu dediğimiz gibi %100 olacak manasında değil ama sistemin işleyişini göstermek açısından. Şimdi tekrar anlatıyorum. Benim 15 milyar liralık mesela bir büyük bir şeyim. İnşaatçıyım. 15 milyar lira Halk Bankası'na gayrimenkullerimi şey olarak vermişim. İpotek olarak vermişim. Onun karşılığında diyelim 10 milyar lira para almışım. %10 faizle diyelim. %10 olduğu zaman her yıl ne olacak? Yani burada 10 milyar aldıysam onun her yıl 1 milyarını ve 1 milyar şeye vereceğim. Çok ciddi bir şeydir, faiz ödemesidir. Faiz o kadar berbat bir şeydir ki. Bakın ben iş yaparım. Mesela işte dedim ben inşaatçıyım. Arsa alacağım. Ondan sonra işçi çalıştıracağım. Bir sürü plan, proje, şu bu falan filan. Belediyelerle işlerim, işçilerle işlerim. İşte şuradaki inşaat malzemeleri alanlar, şurada piyasanın beğeneceği mallar üreteceğim. Bunu ne zaman üreteceği belli olmaz. Ama Halk Bank bana 10 milyar lirayı borç verdi mi, benim ne zaman üreteceğim onu hiç ilgilendirmez. Hatta o arada Allah muhafaza diyelim bir deprem oldu. O şey inşaat yerine bir oldu. Halk Bankası dedik ki artık adına Halk Bankası dediğimiz için yani X banka hepsi aynıdır. Bankayı ilgilendirir mi bu? Hiç ilgilendirmez. Ben param zamanı geldiği zaman ver bana 1 milyar ya nereden vereyim? Daha ben hiçbir malzeme daha hiçbir şey üretmiş değilim ki. Elimde 5 kuruş para yok. Verdiğim para da yetmedi. Zaten yeni paraya ihtiyacım var. Gelmiş benden bir de 1 milyar istiyorsun. Ben ne yapacağım? Yapacağım şey şu, bir defa hadi bana 1 milyar daha borç ver de onu sen alacağına say demek. Nasıl vereyim? 15 milyarlık teminatım var ya. Yani hadi vermez ama verdiğini kabul edelim. Borç 11 milyarla çıkar. Gelecek sene 1 milyar 100 bin lira borç çıkar 12 milyar 100 bine. Çünkü malı üretmek çok zor. Peki banka ne yapıyor? Bankanın ne yaptığını biraz sonra göreceğiz. Hiçbir şey yapmıyor. Ne işçi çalıştırıyor. Hadi diyeceksiniz ki bankada çalışanlar var mı? Bankada çalışanlar var da bana verdiği kredi sebebiyle ilave bir iş imkanı ortaya çıkmış değil. O zaten mevcut olan kişiler çalışıyor. Bana verdiği krediden dolayı bankanın girdiği herhangi bir sıkıntı yok. O parasını tanıyor. Ya kardeşim ne işçi çalıştırıyorsun, ne işte şuradan mal alıp şuraya satıyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun. Sadece borç veriyorsun, fazlasını alıyorsun. Herhangi bir ekonomik faaliyet yapmıyorsun. Ne mal üretiyorsun, ne hizmet üretiyorsun. Mal ve hizmet üreten beni dara sokuyorsun. Üretemez hale getiriyorsun. İşin bir tarafı bu. Peki ondan sonra diyelim devletin bu bahsetmiş olduğu, yani az önce bahsettiğiniz, tekrar ismini söyleyin onun.
Varlığa dayalı mı?
Varlığa dayalı menkul kıymetler. İşte zannedersem pazartesi çıkacak bunun kanunu.
Önümüzdeki hafta çıkacak.
Önümüzdeki hafta çıkacak. Şimdi devletin yaptığı burada sadece işte inşaatçıyı birazcık rahatlatmak. Yani 6 yıllıktı değil mi?
5 yıllık.
5 yıllık. 5 yıl benim gayrimenkullerim satılmayacak diye rahatlıyorum. 5 yıl içerisinde belki bunları paraya çeviririm. Ama 5 yıl içerisinde habire borç artacak. Habire artacak. Şimdi mesela siz dışarıdan insanları işte görürsünüz. Aa çok güzel, iyi arabaya binmiş, şahane bir malikanesi var. Baksana şu binaların hepsi onun, şu fabrika onun. Bir de adamın neler çektiğini bilseniz. Neler çektiğini bilseniz. aman ya Rabbim, iyi ki bende bunlar yok dersiniz. Ve gece gündüz Allah'a şükredersiniz ki bu kadar sıkıntının içerisinde değilim. Evet, şimdi banka şey yaptı, getirdi. Şeye teminat olarak bıraktı yatırım bankasına. Toplam kaç lira?
Toplam bıraktıkları teminat.
Bırakılması istenen yani.
Halkbank'ın 15, Ziraat Bankası'nın 14, Vakıfbank'ın 13.2 milyarlık teminat bırakması isteniyor. Bir de 15. Özel banka var. 0.15. 15, 29, 42.2.
O özel bankanınki?
0.15. Yani 150 milyon.
150 milyon. Yani 43 milyar mı toplam?
O civarda bir şey.
Tamam. Şimdi 43 milyar Türkiye'nin mevcut durumu açısından hiçbir şeydir. Yani ferdi olarak şöyle böyle dersiniz de bugün Türkiye'deki toplam kredi miktarı 2 trilyon 300 milyar. Bakın, bankaların piyasadan alacakları 2 trilyon 300 milyardır. 2 trilyon 300 milyar ve de %25 faiz dedik değil mi?
En az.
%20 diyelim. 2 trilyon 300 milyarın bir yıllık faizi 460-470 milyar lira ediyor. Bir yıllık faizi. O ki en düşük şeylerden söyledik. Yani %20'den hesap ettik. %40'lara kadar çıkıyor. Onu saymadı. 500 milyar diyelim yuvarlak hesap. Peki bir yıllık bankalara ödenecek faiz 500 milyarken bu 40 milyar ne iş görecek? 43 milyar. Sonra arkasına koskoca devlet olarak bir takım şeyler yaptık diye millet yani bir kafa karışıklığı var. Ha şöyleymiş böyleymiş. Yani bir algı yönetimi, işte bak şöyle olmuş, biraz psikolojik bir rahatlama. Çünkü bir takım bazı kelimeler ağızlara gelecek. İşte kahvelerde konuşurken birbirinizle konuşacağınız bir konu oluşmuş olacak. Ondan sonra bazı devlet adamlarının yaptığı açıklamaları anlamayacaksınız. Sevdiğiniz için, seviyorsanız onu kendi kafanıza göre güzel yorumlayacak. Ben anlayamadım ama galiba böyle dedi diyeceksiniz. Kendi kafanıza göre yorumlayacaksınız ve bir psikolojik rahatlama olacak. Ondan sonra 3-5 tane şeyin de bir rahatlaması olacak. İnşaatçının da rahatlaması olacak. Peki, o zaman şunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Tamam, Halk Bankası devletin bankası. Güzel. Ziraat Bankası devletin bankası. Üçüncü banka, Vakıfbank. Vakıfbank devletin bankası. Tamam. Kalkınma Bankası da devletin bankası. Önemli değil, devlet o bankadan o bankaya verdi. Peki bir özel banka var. O 150 milyona karşılık kaç liralık teminatı buraya verecek?
Onun durumu biraz daha vahim. 8.7 milyarlık teminat.
Bak, 8.7 milyar liralık teminat verecek. Karşılığında 150 milyon lira alacak. Şimdi dersiniz ki bu banka aptal mı ya? Aptal değil, çok akıllı. Bu banka çok akıllı bir banka. Peki devlet aptal mı? Hayır. 3 tane devlet bankası ne elde edecek? Burada ezilen sadece halktır, bankalar değil. Ama kapitalist sistemde faizden en çok zarar veren kimdir biliyor musunuz? Zarar gören kimdir? En büyük zararı devletler görür. Ondan sonra büyük firmalar görür. Ama birinci derece, çünkü en büyük firma devlettir. Niye? Devlet bir sürü işçi çalıştırır. Bir sürü memur çalıştırır. Orduyu besler. Efendim, halka bir takım hizmetler götürmek zorundadır. Bütün bunlar için para lazımdır. Kapitalist sistemde paranın bir şeyi vardır. Zaman değeri vardır. Onun adına faiz denir. Onun için piyasanın en büyük faiz ödeyicisi devlettir. En büyük borçlu devlettir. Peki devlet burada ne elde edecek? Karı ne, zararı ne? Evet, bunu bir şey yapalım da tabii ben şahsen bu yanlışları anlatmak beni gerçekten rahatsız ediyor, içimi daraltıyor. Biz Müslümanlar olarak bunlarla mı meşgul olacağız? Bu ne Allah aşkına ya? Bunlar batıl şeyler. Ben size her defasında söylüyorum. Batılı düzeltmek kadar kolay bir şey yoktur. Hakkı getir biter. Şurası karanlık. Allah-u Teala ne diyor? يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّرِ diyor değil mi? Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Nedir? Bak şimdi kim onlar? Kim onlar? Şeye bir bakalım. Bu Bakara suresinin 257. ayeti diyor ki Allahu veliyyüllezine amenu. Allah müminlerin velisidir. Can biz de müminiz elhamdülillah, Allah'a inanıyoruz. Beyler, yeryüzünde Allah'a inanmıyorum diyen bir tek adam yoktur. Ateistler inanmıyorum dediğine inanmayın. Onlar da inanır ama bir rol yaparlar. Sıkıştıkları zaman Allah'a sığındıklarını görürsünüz. Hatırlarsınız, Türkiye'nin meşhur ateistlerinden bir tanesiyle bir televizyon programındaydık. Sunucu sonunda şöyle demişti. Siz demişti, jeoloji uzmanısınız, söyler misiniz dedi. İstanbul'da ne zaman deprem olacak? Ne cevap vermişti hatırlıyor musunuz? Hatırlıyor musunuz ne cevap verdiğini? Ali Kırca'ya söylemiş. Allah bilir demişti. O ana kadar Allah'a inanmadığını söylüyordu. Ne oldu? Canlı yayında bunu söyledi. Bugün açın televizyonları görürsün. YouTube kanallarında zannedersem yayınlanıyor olması lazım. Belki bizim sitede de yayınlanıyordur. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bakın iki tane ayette iblis, yani ilk kafir olan iblis, İnni ehafullah'tir. Ben Allah'tan korkarımdır. Dolayısıyla Allah'a inanıyorum demek Allah'a inanmak değildir. Şimdi Ömer Bey sana bir soru sorayım. Sana güvenmeyen bir kişi için ya da her konuda güvenmeyen bir, bazı konularda güveniyor ama bazı konularda güvenmiyor. Bu bana güvenir der misin?
Diyemezsiniz.
Bana inanır der misin?
Diyemez, hiç diyemezsiniz.
Demez. Ya sen ben Allah'a inanırım diyorsun. Allah diyor ki faiz Allah'la Resulü'yle savaştır diyor. Sen bu savaşı her geçen gün daha da artırıyorsun. Ya bu Allah'a inanmak demek Allah'a güvenmek demektir. Allah'a güvenmiyorsan kusura bakma inanmıyorsun. Ama diyen adam Allah'a inanmaz. Aması yok. Tam teslim olur. Allah'a tam teslim olur. Ama olmaz. Bir Müslüman amayı kullanmaz. Tam teslim olur. Bakın Allahü Teala burada ne diyor? Allahu veliyyüllezine amenu. Allah müminlerin velisidir. Allah müminlerin veli. Veli ne demek? Veli demek biri böyle yan yana oluyor, araya hiçbir şey girmiyor. Şu iki elimin arasında bir şey var mı? İşte bak mesela benim içerideki atlet benim velim, yani vücuduma yapışıyor. Gömlekle vücudum arasında o atlet var. Araya bir şey koyduğun zaman o velilik kalkar. Efendim amenna, elbette faiz haram biliyoruz da işte ekonomik sistem bugünkü şey, yani İslam'ın getirdiği bir çözüm var mı? O zaman kusura bakma inanmıyorsun. Bak şimdi ayeti okuyayım. Ahirette hesap vermektense bu dünyada hesap vermek daha iyidir. Çünkü ahirette geri dönüş yok. Efendim işte ama menfaati şu bu falan. Şu bu yok kardeşim. Bitti. Allah haram dediyse haram bitti. O gün biter. Teslimiyet budur. İbrahim Aleyhisselam Allah bize örnek veriyor. İdgâle lehu rabbu eslim. Rabbi ona teslim ol dediği zaman gâle eslemtü rabbil alemin. Dedi ki alemlerin Rabbine ben teslim oldum. Bakara 127 ya da 128 ya da 129 o ayetlerden bir tanesi. Şimdi bakın diyor Allahu veliyyüllezine amenu. Müminin en yakını Allah'tır. Müminlerin en yakını Allah'tır. Peki ne yapar Allah? Yuhricuhum minez zulümati ilen nur. Karanlıklardan alır, aydınlığa çıkarır. Şimdi şu lambaları söndürelim. Ne olur burası? Karanlık olur değil mi? Aydınlığa çıkmak için sadece düğmeye basmak yetmiyor mu? İşte Allah'ın kitabına uymak odur. O kadar kolay çıkarır insanları karanlıklardan aydınlığa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman Medine'deki Yahudiler hem silah sanayine hakimdiler bugün olduğu gibi hem ticaret onların kontrolündeydi hem parasal ilişkiler onların kontrolündeydi. Yani Medine'de bütün ekonomi Yahudilerin kontrolü altındaydı. Ve ondan dolayı da ne yapıyorlardı? Evs vaziyeti ne yapıyorlardı?
Devamlı birbirleriyle savaştırıyorlar. En ufak bir barış anında yine araya en ufak tavuğunu sökerek devam ediyorlar.
Evs vaziyeti birbirleriyle savaştırıyorlar. Bugün de aynı şeyi yapmıyor mu Yahudiler? Şimdi savaştırarak ona da silah satıyor, buna da silah satıyor. Savaştırarak onun da ürettiklerini alıyor, bunun da ürettiklerini alıyor. Bu arkada keyif ediyor. Bugün de aynı işlemler yapılıyor. Onu ona kırdırıyorlar. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman göçmendi. Yani kendi ülkesinde yaşayamadığı için oraya geldi değil mi? Ölümüne karar vermişlerdi. Ama daha şeyden itibaren ikinci seneden itibaren Beni Kaynuka'yı dışlı şey yaptı, attı. En zengin olan gruplardan. Ondan sonra Beni Nadir'i, sonra Beni Kureyza'yı. Ve 4 yıl içerisinde Medine'yi tamamen bu Yahudilerden kurtardı. Medine pazarının tam hakimi oldu. Bütün ticarete Resulullah hakimiyet kurdu. Hangi parayla? Elinde para mı vardı? Mekke'den hicret eden kişinin elinde para olur mu? Evini, barkını, her şeyini orada bırakmış gelmiş. Ama Allah'a güven vardı. Ondan daha büyük bir sermaye olmaz. Tamam mı? İşte Allah müminlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Peki وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Allah'ın ayetlerini görmezlikten gelenler. Bana ayet okuma deniyor değil mi? Öyle mi? Bana ayet okuma. Tamam elbette biliyoruz ama yani işte bunlar, bunu söyleyen insanlar için ne diyor Allah? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Ayetleri görmezden gelenler. اَوْلِيَاُهُمُ الطَّاغُوت Onların yakınları, yani birinci derecede yakınları tağuttur. Ne demek? Sınırlar aşanlardır. Biraz sonra göreceğiz. Bak Türkiye'de yürürlükte bulunan kanuna göre suçlu olanlar ne yapmış? O kanuna göre tağut olan, yani sınırlar aşanlar bugün Türkiye'ye hakim durumdadır. Peki ne yapar bunlar? يُخْرِجُهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Onlar da aydınlıktan alır, karanlığa sokarlar. Çünkü karanlığa sokacaklar ki ceplerinizi boşalttıkları anlaşılmasın. Önünüze koyacaklar zehri, ye bak bu çok güzeldir, bu baldır diye size zehir yedirecekler. Sizi hasta edecekler, sonra da gelip size ilaç satacaklar. Evet, buna çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi gelelim işin esas şeyine. Tekrar konuya dönelim. Şimdi o şey Yani o özel bankayı esas alalım. En kötü durumda olan bankayı.
En büyük teminat veriyor.
En büyük teminat veriyor. Devlet bankası değil. Elindeki 8 milyar 700 milyon. 8.7. 8 milyar 700 milyon liralık teminatı şeye verecek. Yatırım bankasına karşılığında 150 milyon lira para 150 milyon liralık şey alacak. Devlet tahvili niteliğinde senet alacak. Devlet tahvili niteliği denmez çünkü devlet onu garanti ettiği için devlet tahvili niteliğinde. Şimdi peki niye 150 milyon liralık şey alıyor? Alsa bunlar ne yapacak? Bugün Merkez Bankası'nın istatistiklerinden aldığımız bilgiyi ekrana yansıtıyoruz arkadaşlar. Şimdi şeye göre bugün Türkiye'de dolaşımda bulunan toplam para ne kadar? 140 milyar lira.
Basılı.
Basılı para. Bu cebimizdeki o şeyler demir paralarda dahil değil mi? Demir paralarda dahil 140 milyar lira para var. Peki banka kasalarında toplam kaç milyar var? Banka kasalarında 12 milyar var. Banka kasalarındaki 12 milyarın en az yarısı orada nakit olarak tutulmak zorunda. Çünkü o nakit olarak tutulan paralarla şey yapacaklar. İşte bu ATM'lere para konacak. Çeşitli işte birisi gelip para isteyecekse para verilecek falan. Peki o 6 milyar liraya karşılık borç verdikleri toplam 6 milyar lira. Peki toplam alacakları ne kadar?
2.3.
Bak 6 milyar liraya karşılık 2.3 trilyon alacaklı bankalar. milyar liralık nakitleri var ama 2.3 trilyon alacakları var. Toplam kaç kat ediyor? 364 kat. Evet. 364 kat. Yani 1 liraya karşılık 364 lira para üretmişler. O para ne? Ortada para yok ki. Siz alıyorsunuz kredi kartınızı. Bir kart. İşte gidiyorsunuz, şunlardan alıyor, şu malları ver. Çekiliyor kart. Orada bir rakam, tamam. Hadi şifreni giriyorsun. O rakam şeye gidiyor, bankaya. Sen ödemeyi yapmış oluyorsun. O rakam ne? Ne senin eline bir şey geçiyor, ne karşı tarafın eline bir şey geçiyor. Ondan sonra az önce ne dedim ben? Şey olarak, inşaatçı olarak geldim. İşte sizden 15 milyar lira teminat gösterdim. Karşılığında bana 10 milyar lira kredi verdiniz. Peki 10 milyar kredi, bütün bankaların kasasında kredi verebilecekleri kısım 6 milyar bana nasıl 10 milyar veriyor? Kağıt üzerinde. 10 milyar bana benim hesabımı 10 milyar lira geçiyor. Ne demektir? İşte birisi inşaatçı geldi. Tamam. Hesap numaranı ver bakayım bana. Ah. Tamam senin hesabına 1 milyon lira geçtim. Aa yine güzel. O hesaptan o hesaba geçiyor. O hesaptan o hesaba 1 milyon geçince ilgili banka bana 1 milyon lira para yattı diyor. O 1 milyona karşılık birkaç kişiye borç verebiliyor. O 1 milyona borç veriyor başkasına. Sen de onu tutuyorsun. Diyorsun ki İşte falan yerden demir almıştın göndereyim. Onun hesabına gönderiyorsun. İşte falan yerden çimento almıştım onun hesabına gönderiyorsun. O hesaplara giden her bir para o bankalara yatırılmış şey gibi, vadesiz mevduat gibi kabul ediliyor. Ve o bankalara yeni kredi açma imkanı veriyor. Bu böylece bakıyorsunuz ki ortada olmayan işte 6 milyara karşılık onun 364 katını borç olarak vermişsiniz. Peki 6 milyar liraya karşılık bir yılda alınan bankaların almış olduğu faiz ne kadar?
Kimin hesapladığınız gibi 500 milyar lira.
500 milyar lira civarında bir para.
573.
O kadar bir para alınıyor.
Piyasada bulamayacağınız bir faiz oranından hesap.
Yahu kardeşim bu ne? Hoca en düşük oranda tabii, hesap etmiştik. Yani piyasada olmayacak bir faiz oranına göre hesap etmiştik. Ya bu ne kardeşim? Bu ne? Bakın Türkiye'de yürürlükte bulunan 197 sayılı ceza kanunu. 197 sayılı ceza kanununa bakın 12 yıl hapis. 2 yıl ile 12 yıl arasında hapis cezası gerekir. Kim için? Efendim şöyle diyelim bir 5 lirayı kalpazanlık yapmış, üretmiş bir kişi için. Bu yapılmalı mı? Elbette yapılmalı. Bu kanun, yani bu adama ben hapis cezasını asla kabul etmem. Hapis cezası çok kötü bir ceza sistemidir. Bütün dünya hukuk sistemlerinden kaldırılması gereken bir cezadır. Bu asla kabul edilemez. O ayrı. Ya şimdi bir adamı hapse atıyorsun. Peki onun çoluğu çocuğu ne yapacak? Peki benim ne suçum var ki onun orada karnını doyuruyorum? Benim ne suçum var ki onun onu orada bakan insanların etrafında korumalarının maaşlarını ödüyorum? Sonra orada ne yapıyor? Hiç dışarıya ıslah olmuş olarak çıkan bir tane hatırlıyor musunuz? Ya bu bizde hapis cezası diye bir şey yoktur. Faizin olmadığı gibi. Ya Allah aşkına ya. Ben hakikaten hayret ediyorum ya. Mesela Alman cezacılar beni çağırıyor. Ceza hukukunu anlatıyorum. Ellerinde Kur'an-ı Kerim, adamlar hayran kalıyor, şaşırıp kalıyorlar. Onlara söylediklerimi burada söylemeyeyim. Ama isterseniz bizim sitelerde bulabilirsiniz. Almanya ekonomik sıkıntıya girdiği zaman bizi çağırıyor, bunu nasıl kurtaracağız diye. Burada bağırıyoruz böyle. Yahu kardeşim beni dinlemeyin, Allah'ın kitabını dinleyin. Ne oluyor ya? Ya bu din eğer senin problemine çare olamıyorsa git başka din bul kendine ya. Şimdi burada evet o kanuna göre bu suç işleyenler cezalandırılmalı. Ama o kanunun içeriğini ben asla kabul edemem. Şu kadar hapis cezası falan olmaz. Kaç lira ürettin? 500 lira mı? Piyasadaki o oluşturacağı zarara göre o kişiye zarar şey yaparız. O kişiden alırız. O adam bir daha da üretemez. Bakın Osmanlı'da, yani size sık sık söylüyorum, Osmanlı mahkemelerini 21 sene arşivini idare ettim. Yerli yabancı çok sayıda ilim adamına yardımcı oldum. Hatta bir meşhur bir tarihçi yaşlı Amerika'ya gitmiş, geldi bir gün, ya seni ziyaret etmek istiyorum, geldi yanıma. O, tabii yıllar önce, ya sen çok gençmişsin, ne olmuş dedim. Ya Amerika'da hangi üniversiteye gittiysem herkes seni sordu dedi. Ben de seni çok yaşlı bir şey zannediyordum. Şimdi, mesela doktorayı bitirdim, Kültür Bakanlığı'na verdik alsınlar diye 1984'te bastırdık. Oradan yazı geldi. Almaya değer bulunmamıştır. 2 dakika sonra Harvard'dan yazı geldi. Doktoranızın basıldığını duyduk. Şu hesaba ödemeli 50 tane gönderir misiniz diye. 2 dakika sonra. Türkiye bu kadar çok seviyor kendi ilim adamlarını. Böyle sevmeye de devam ediyor. Şu vakfı susturmak için nelerin yapıldığını çok iyi bilirsiniz. Neyse. Allah'a şükür ki Cenab-ı Hak yardım ediyor, hamdolsun yürüyoruz. Şimdi bakın ne yapıldı? 150 milyar lira alacak. 150 milyon lira alacak şey, o X bankası. Özel banka olduğu için adını söylemiyoruz. 150 milyon liranın 150 milyon liraya karşılık, hepsi değil, tamamını kabul edelim. 43 milyar mıydı tamamı? Şey yapmayalım, tamamı 43 milyar. 43 milyar Merkez Bankası'na gider de 43 milyar liralık para basılırsa, tamam bu karşılıklı para. Bu 43 milyar liraya karşılık, 43 milyarın yarısını gene şeyde kabul edelim, kaç lira şey yapılacak? Kredi olarak 43 milyar lira.
Hocam aslında onun şeyden gitmek lazım. 3 milyar olarak ellerine geçecek olan paradan gitmek lazım. 3 milyar 150 milyon lira.
Yanlış söyledim. Tabii 3 milyardan. Ben de baktım evet. Çok fazla.
Yok,
3 milyar.
İçinden çıkılmayacak.
Yok yanlış oldu. Yok yanlış söyledik. Çünkü o 43 milyar teminat.
Teminattır.
Ellerine geçecek para 3 milyar 150 milyon lira. Onu 100 kaç takı çarpıyorduk?
380 küsur. 400 diyelim ona.
400 diyelim.
Çarpalım. 3 çarpı 400. 1.2
trilyon. Bakın 1.2 trilyon piyasaya para çıkacak. Efendim bu para piyasayı rahatlatacak. Doğru. Bedava mı çıkacak bu para? Bunlar bu adamlar yasal olarak suç işlemiş olacaklar. Devlet de bunların arkalarında olacak. O kanuna göre suç işlemiş olacaklar bunlar. Devlet de bunların arkalarında olacak. Bu ne ya? Ondan sonra o vatandaşa efendim işte rahatladık işte elimizde kredi imkanlarımız geçti 1 trilyon of be Türkiye rahatladı. Şimdi çok küçük bir rakam gibi görüyorsunuz arkasından yansıması böyle. Peki ondan %10'la faize verilecek olsa bir yılda vatandaşın cebinden kaç lira çıkacak? Kaç lira çıkacak?
130 diyebiliriz.
130. 3 milyara karşılık 130 milyar lira vatandaşın cebinden alınacak. Bankalara. Şimdi hiç böyle bir batak tanıyor musunuz? Yerinizde böyle bir batak var mı?
Siz tabii faiz oranlarını çok insaflı söylüyorsunuz yani. Onları çok daha yukarıda.
%10 diyoruz değil tabii. Mi? Çok az söylüyoruz yani.
%20 aslında şu anda.
%20 söylersek tabii fazla olur da az söylüyoruz yani. Şimdi dolayısıyla bu şeyden, bu sistemden tümüyle çekilmek mecburiyetindeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar kolay bu işi bitirdi ki. Ve o adamlar Medine'yi de terk etmek zorunda kaldılar. Bütün ekonomiye Resulullah hakim oldu kısa sürede. Hem de öyle kötü şartlarda ki bugün hayal edilemeyecek kadar kötü şartlar altında. Çünkü Medine'de Evs ve Hazreç kabileleri var. Yahudiler, yani orada zaten Müslümanlar azınlık. Zaten şey durumdalar yani göçmen durumdalar işte muhacir diyoruz. Göçmen durumdalar. Ama o durumda ama İslam o kadar mükemmel bir sistemdir ki problemi tümüyle çözer. Peki sizin bir de teklifiniz var bu şey için onu da bir anlatır mısınız?
Evet biz burada vakfımızda yaptığımız çalışmaların neticesinde İslam'a uygun olarak hani hep söylüyorlar ya İslam'a ne diyor peki İslam? Bir iki tane yöntem bulduk. Mesela gayrimenkulle ilgili bunları biz kendimize keşfetmedik. Dünyada var olan, yürüyen birçok gelişmiş ülkede gündemde olan gayrimenkul yatırım fonu, gayrimenkul yatırım ortaklığı, gayrimenkul sertifikaları gibi yöntemlerle bu gayrimenkul sektöründeki sıkıntıları ortaklık yöntemiyle çözmek mümkün. Malum uzun süreden beri bahsedilen, yıllardan beri her sıkıntı olduğu zaman halkın yastık altındaki altını, halkın yastık altındaki dövizinden bahsedilir. İşte bu halk bu yastık altındaki var olan dünya altın örgütüne göre 5,5 ton altından bahsediliyor. Ben daha fazla olduğunu düşünüyorum ama neyse resmi veri bu. Bir miktarda dövizden bahsediliyor. Halk işte bunu ekonominin içine katmıyor çünkü faiz hassasiyeti var. Bu faiz hassasiyetine eğer bir şekilde uygun bir çözüm bulunabilirse bir kere bunu çekmek mümkün. Onun dışında yabancı yatırımcıların buna ilgi duymasını sağlamak mümkün. Çeşitli vergi avantajları getirilebilir. Bazı farklı piyasalar oluşturularak bu sertifikaların, fonların, yatırım ortaklıkların daha likit olması sağlanabilir. Bunların hepsini hazırladık. Yöntemleri belli. Nasıl yapılması gerektiğini biliyoruz.
Siz Benkul Kıymetler Borsası'nda uzman olan bir kişisiniz. Şimdi siz çok iyi bilirsiniz. Benim de bazı bildiğim şeyler, bilgiler var. Menkul Kıymetler Borsası'na açılan şirketlerin karlarını yükselten ya da düşüren reel piyasa mı yoksa şeyler mi? Böyle çeşitli oyunlarla mı yükseldi?
Şirket patronlarının diyelim. Yani eğer çeşitli oynaşmaları varsa böyle rakamların üstünde dikkat çekici şirket patronlarının tabii yaptığı işlemlerdir onlar.
Yani şimdi bir kere orayı baştan düzeltmek lazım. Orayı baştan, ben arkadaşımızın da çok yakından, yani sonradan konuşurken anladık, yakından takip ettiği bir batan çok büyük bir şirket, şimdi söylemeyeceğim. Bir kere bana gelmişlerdi. O zaman ben tabii danışmanlık yapıyorum. Şeylerde, ekonomik danışmanım. Ya hocam 5 milyon lira ihtiyacımız var. Falan yerde şunu şey yapıyoruz. Bize şu finans kurumundan bu parayı bulabilir misin? Olur dedim. Gittim genel müdürüyle görüştüm. Tamam. Olur. Veririm. Adamların paraları yok. 5 milyon lira paraları yok. Ama bir müddet sonra baktım ki şeyler, televizyonlar, radyolar, şunlar bunlar ki o işin içerisinde esas uzman olarak size şey yapmışsınız. Orada bulunmuşsunuz. Siz anlatabilir şey, ben bir kendime ait olan kısmını da anlatayım, siz anlatın. Bir müddet sonra baktım ki bu adamlar 750 milyonluk bir şirket kurmuşlar. Ulan 5 milyon olmayan 750 milyonluk şirketi nasıl kuruyor? Bunun 250 milyonunu mu açtılar halka?
Evet.
250 milyon lirasını halka açtılar. Bir şeyde resmiyette 1 lira olan hisse senedinin değeri, ki 1 liralık da yok, yani öyle bir şeyler de yok. Yakından biliyorum. İşin içinden, arkadaşımız da içinden biliyor. Tuttular buna karşılık 10 milyar dolar piyasadan para aldılar. Yani 10 milyar lira tabii bir şakşıya topladığımız zaman, yanlış mı söyleyeyim?
Çok, çok yıllar evvelinden bahsediyoruz. O zamanlar bugüne getirirseniz paraları çok daha büyük paralar.
Daha büyük para. Ben yani o zaman öyle hatırlıyorum. O zaman, tabii. Türkiye'nin yine hepinizin tanıyacağı büyük sanayide, o zaman ben Allah'a hamdolsun yani Türkiye'nin hem askeri olarak hem siyasi olarak hem ekonomik olarak en büyükleriyle sürekli görüşürdüm. Yani en tepedekilerle. Şimdi herkes kaçıyor. O zaman öyle değildi. Türkiye'nin en büyük sanayicilerinden bir tanesi bana dedi ki yahu bu ne biçim bir şey ya? Adam 1 liralık hisse senedini 100 liraya satıyor. Kendisine dedim böyle şey mi olur dedim. Nihayet 50 liraya düşürdü diyor. Ve bu adamlar piyasayı aldılar ellerine. Milleti sömürdüler. Arkasında siyasi irade vardı. Battı gittiler. Batmadan önce de bunlarla konuştum. Bak böyle yapmayın. Yanlış yapıyorsunuz. Yine o konuştuğum sıra orada olanlar da yine Türkiye'de çok tanınmış insanlardır. Yani o isimleri söylesem onları hepiniz tanırsınız. Yapmayın dedim, bakın. Bu yanlış yapıyorsunuz. Battı gittiler. Şimdi bugün sizin dediğiniz borsayı mutlaka oluşturmak zorundayız. Ama reel olması lazım. Bugün konkordata yapıyor şirketler. Zarar gören kim?
Zarar gören kendisi konkordata ilan ettiği zaman arkasındaki alacaklılar, bir hesaba göre 25, bir hesaba göre 100 şirketi etkiliyor. Bir tek konkordata ilan eden şirket.
Zarar eden kendi değil, zarar eden etrafındaki.
Kendi değil tabii, kendisi zarar etmemek için diye bunu.
Ya sistem öyle bir kurulmuş ki her halükarda vatandaş eziliyor. Çünkü sistem kapitalist. Her şey kapital sahiplerinin lehine. Cenab-ı Hakk'a çok şükür biz burada 30 seneden fazla Türkiye'nin bütün ekonomik problemlerini Kur'an ışığında nasıl çözeriz diye çalışmalar, çok sayıda belki 1000'in üzerinde toplantı yaptık. Ya şunlar değişmeli, bunlar değişmeli, bunlar değişmeli, bunlar değişmeli. O kadar çok şey yaptık ki. Ya bu, yani biz artık kendimize gelelim ya. Yazık yani gerçekten. Yani şimdi Amerika bugün dünyanın en borçlu devleti, biliyor musunuz? Dışarıda siz zengin zannediyorsunuz. Sizin zengin olarak zannettikleriniz aslında para babalarının taşeronudur. Peki para babaları ne yapıyor? Hayal üretiyor. Peki Türkiye'de değil Amerika'daki yasaları işletseniz o para babalarının tamamı hapse atılır. Bütün alacakları silinir. Bir o kadar da borçlu olurlar. Türkiye'de de aynı. Peki ne oluyor? Ben gerçekten aklım almıyor ya. Bu insanlar bu kadar mı akıllarını kullanmazlar ya Rabbi ya? Amerika'nın en son borcu ne kadar? 21 trilyon dolar Amerika'nın borcu. Bunlar pek açıklamıyorlar dışarıya. Büyük devletler açıklamıyor, diğerleri açıklıyor. Peki alacaklı kim? Hiçbir iş yapmayan, hiçbir mal ve hizmet üretmeyen birkaç kişi, hayal, birkaç Yahudi. Ya artık yeter ya. Şu Medine dönemine bir başlayar mı Allah rızası için ya? Evet. Peki sen sistemle ilgili söyleyeceklerin varsa uzmanlık alanı olduğu için o şeyle ilgili
evet,
teklifini
yani,
bir dinleyelim.
Ben başlıklar olarak söyledim. Tabii bunların teknik detayları var. Teknik detayları anlatıp insanları üzmek yormak istemiyorum. Fakat bu sistemlerin üçünü de kimisi devam eden inşaatlar için, kimisi sıfırdan başlayacak inşaatlar için, kimisi de mevcut bitmiş inşaatlar için son derece iyi bir çözüm yoludur. Fakat sermaye piyasalarında bazı düzenlemeler yapmak gerekiyor. Ben hep geçmişte bir slogan vardı, o sloganı çok seviyorum. O sloganı muhakkak tekrar gündeme getirilmesi ve canlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye sermaye piyasalarından yükselecek diye sloganı. Eğer sermaye piyasaları doğru düzgün bir şekilde organize edilir, bazı kanuni açıklar kapatılır, işte biraz önce bahsettiğiniz şirketlerin yaptığı oyunların önüne geçilebilecek yöntemler yapılırsa ki bu yöntemlerin hepsi var, hazır. Netice itibariyle bir şey baştan keşfedilmeyecek. Ortaklık yöntemi, yani Kur'an'ın Allah'ın bize emir ettiği ortaklık yöntemiyle ekonomik demiş şeyden bahsettiniz. Konkordato'dan şirketlerden. Bu gayrimenkul ile ilgili bahsettiğimiz fonların benzerleri bu konkordato ilan eden şirketlerin de can simidi olacaktır. Herkes ortaklık şeklinde işini devam ettirecek ve bu faiz belasından kurtulacaktır.
Biraz Amerika'da yap. İşte bunun benzeri.
Tabii ki bunların hepsi zaten daha önceden yapıldı.
Hatta Almanya'da da yapıldı bir ara. Hatta oradaki uzmanları da buraya çağırdık. Burada onların toplantılarını da yaptık. Yani Amerika'da neler yapılıyor, Almanya'da neler yapılıyor, Türkiye'de neler yapılması gerekir. O zaman da bir kanun çıkıyordu. Bu kanun yanlıştır demiştik o zaman da. O zamanlar bizim buradaki şeyleri dikkate alıyorlardı yani. Dinliyorlardı o sırada. Evet.
Benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bu fon sistemi üstünden hem gayrimenkul şirketlerine hem reel sektöre yardımcı olmak mümkündür. Bunun kanuni altyapısı Türkiye'de vardır. Bazı ufak tefek düzenlemeler, bazı teşvik edici düzenlemelerle
risk
hayata geçirilebilir.
Çıkarılmak isteniyordu, çıkarıldı.
Çıkarıldı. Şu anda da zaten hem girişim sermayesi kurarak bu işlerin içine olmak mümkün, hem risk sermayesi kurarak bu işlerin içinde olmak.
Şimdi ben 2005'ten beri artık ekonomiyi takip etmeyi bıraktım çünkü benden faize fetva alamadıkları için onlar beni bıraktı, ben de onları bıraktım. Evet. Şimdi sonuna geldik toplantının. Şimdi bir özetleme yapalım. Varlığa dair menkul kıymetlerle ilgili işte önümüzdeki hafta takım resmi uygulamalar başlatılacak. Şu anda elimizdeki verilere göre 43 milyar civarında şeyler alınacak, teminatlar. Tabii ki inşaatçıların toplam bankalara borcu 43 milyarla kıyaslanmayacak kadar fazladır. Çok büyüktür tabii. Ve bu 43 milyar liralık teminatın tamamı borca karşılık değildir. Bir kısmı borca karşılık, bir kısmı fazladır. Banka alacağını garanti etmeden borç vermez. O garanti içinde adam geciktirirse de hiç olmazsa biraz fazla olsun, faiz alacaklarımı da alayım diye düşünür ve verdiği paranın iki katına yakın şey alır. Belki daha fazla alır, neyse. Bu 43 milyar liralık teminat Kalkınma Bankası'na verilecek. Kalkınma Bankası buna karşılık bankalara 3 milyar 150 milyon liralık şey verecek. Varlık, varlığa dair menkul kıymet, ama bu devlet tahvili niteliğinde. Devlet tahvili demek arkasında devlet var. Devlet garanti veriyor. Ve üzerinde yazılı olmuş olan, yazılı olan faizle birlikte ödemeyi garanti etmiş oluyor. Peki bunu alan bankalar, 3 milyar 150 milyon alan bankalar bunu götürürler ki çok normal normal işleyişleridir bu. Merkez Bankası'na, Merkez Bankası'na karşılık göstererek onunla para basabilir. Basacak mı basmayacak mı ayrı. Biz bunu şey olarak, yani nazari olarak söylüyoruz. Basabilir. Böyle bir yetkisi vardır. Bastığı zaman işte bugün Türkiye'de bankaların kasalarında normal 12 milyar lira kadar para var. Kredi alacakları 2 trilyon 300 milyar lira civarında. Buradan o 12 milyar liranın da zaten 6 milyar kadarı günlük işlemler için bankadan nakit tutulur. Şöyle dikkat edin. Siz bankadan eğer hesabınızda varsa hiç 1-2 saniye içerisinde 1 milyon, 2 milyon, 1 milyar, 2 hiç önemli değil. Oradan oraya nakledersiniz. Sadece şeyse, yabancı paraysa bu Amerika tarafından kontrol edilir. Ondan sonra gidersiniz. Çünkü bunu çok kontrol etmek zorundalar. Aksi takdirde ipin ucunu bir kaçırırlarsa bir daha toparlayamazlar. Şimdi ama 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon hiç önemli değil. Oradan oraya, oradan oraya sadece rakamlar gidiyor. Başka bir şey yok. Ama gidip deseniz ki bir bankaya, bana 10 bin lira, 20 bin lira, 50 bin lira para lazım. Verebilir mi?
Veremez.
Niye? Parası yoktur. Bir gün önceden haber ver, toparlayalım der. Parası yoktur. 1 milyon, 1 milyar da varsa hesabında hemen 1-2 saniyede bir başka yere gönderirsin. O bir rakam. Şey değil ki. Şimdi hiçbir şey yapmayan bu kuruluşlar, yani şöyle şey yapalım. Ben bir iş yapacağım. Çok da karlı bir iş. İyi kazanacağımı düşünüyorum. Geldim işte, siz bankacısınız, sizi ikna ettim. Baktınız uluslararası kriterlere, Türkiye'nin piyasa durumuna, arz ve talep dengesine, yapılan istatistiklere falan. Aa, çok güzel bir işmiş. Güzel. Ben bu işi finanse ederim diyorsunuz. Finanse ederim derken ben buraya ortak olurum demiyorsunuz. Eskiden faizsiz finans kurumlarını bir yere ortak etmek için çok uğraştık da kabul ettiremedik. Ama haksız değiller. Çünkü Türkiye'deki sistem kapitalist sistemdir. Şey değil yani, bu İslam'ın öngördüğü bir sistem değil. Dolayısıyla asla güvenemiyorsunuz.
Ortaklığı cezalandıran bir sistem.
Evet. Yani mesela diyelim şurada 100 ortaklı bir şirketiniz var. Birisi A grubu hisse senedi. Sen bilmesin ki A grubu ne demektir vatandaş olarak. %1 A grubu hisse senedi olursa bu adamın yetkisi ne olur?
Altın hisseydi, imtiyazlı hisseydi, çeşitli altın şeylerden hisseydi. Geri kalan %99'u mahkum eder.
%99'un istediği gibi şey yapar. O şirketin bütün paralarını başka şirkete nakleder ki böyle benim bildiğim, ismini de bildiğim şirketler var. Vatandaştan para topladılar. Büyük bir sanayi oluşturdular. Adam yanına bir tane kendi adına şirket kurdu. Onun bütün parayı oraya aktardı. Vatandaş geldi, baktı ki bir tane yazıhane var, bir tane de sandalye var, masa var. Başka hiçbir şey yok. Sistem böyle. Dolayısıyla şeyler, yani onları ortaklığa şey yapamamıştık. Yönlendirememiştik. Ama ortaklık çok güzel bir şeydir. Bak ben size ortaklık parası verdiğim zaman bir, şu, bu parayı veririm ama şu zamanda ben senden şunu alırım diyemem. Bu parayı kullanacaksınız, üretim yapacaksınız, kar elde edeceksiniz. Ondan sonra karı paylaşacağız. Ama borç da öyle değil. 100 milyon lira ben borç aldım diyelim, çok büyük bir iş yapıyorum, çok başarılı bir şey. Müthiş, bütün uluslararası da büyük talebi olan bir şey. Kardeşim yaparken hadi şurada önceden öngörmediğim bir takım yeni yatırımlar ortaya çıktı. Üretim gecikti. Üretimin gecikmesini banka dinlemez ki. Ben paramı isterim. Ya peki ama şu oldu, bu oldu işte efendim diyelim ki işte anarşik olay oldu, savaş oldu, deprem oldu bilmem. Beni ilgilendirmez, ben paramı isterim. Dolayısıyla bir üretim yapamazsınız. Mümkün değil. Yani borçla ticari faaliyet yürütülemez. Hele sanayi faaliyeti hiç yürütülemez. Çünkü borcun alma zamanı vardır. Ama bu adamın kâra geçeceğini önceden bir takım tahminler yaparsınız ama reel olarak olmaz. Dolayısıyla sistem kökten değişmek zorunda bir. 1 milyarda bir hisse sahibi de mesela İslam'daki şeyde şirket sisteminde en büyük ortak kadar korunur. Kimse kimseye zulmedemez, haksızlık yapamaz, şey yapamaz. Biz bunları yeniden oluşturmak zorundayız. Yeniden oluşturduğumuz zaman ki bu çok kolay. Yani İslam'ın koyduğu sistem o kadar evrensel, o kadar güzeldir ki kimse buna hayır diyemez yeryüzünde. Ya ne kadar iyi, ne kadar güzel, bak bak şunlar şöyle yapmış diye. Hem bütün dünyaya örnek olursunuz, hem de ülke rahatlar. Şimdi burada bir taraftan şey gibi, yani sistemi, ben işte burada hani ekonomistlerle çok fazla toplantılar yaptığım için biliyorum, o kadar ustalıkla anlatıyorlar ki, şey yapamıyorsunuz, olaylara bütüncül bakamıyorsunuz, parçacı bakıyorsunuz. Yani sizi öyle yetiştiriyorlar. Çünkü bütüncül bakar da yanlışları görürseniz adamlara problem çıkarırsınız.
Sizin az önce bahsettiğiniz 300 küsürlük oran, kasadaki
para, az da yaklaştır,
kasadaki para ve kullandırdıkları kredi oranının üstünden 300 kat civarında bir şeyden bahsettiniz. Daha net bir şey anlatayım.
Tamam.
140 milyar basılı para varken nasıl 2,5 trilyon kredi kullandırılabiliyor?
Öyle olsun.
Hepsi onların kasasında olsun.
Diyorlar ya kasadan o hesabı yapıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz diyorlar ya, aslında yanlış yapmıyoruz, doğru yapıyoruz. Ama peki onlar haklılar. 140 milyar basılır para var. Merkez Bankası matbaası bu kadar para basmış. Artı şeyleri de işte darphanenin bastığı yuvarlak paraları da eklersek. Bunun karşılığında 2,3 trilyon krediyi, yani 16,5 kat parayı nasıl yarattılar? İşte 97 sayılı kanuna göre ne olması gerekiyor?
Kanunen bunlar 12 yıl hapse şey yapmaları lazım. Bir de ellerindeki para da alınacak tabii. Ya o parayı alacaksın, vatandaşa kullandıracaksın ve onda da hapse atacaksın. Ama öyle değil ki, devlet arkasında duruyor ve teşvik ediyor. İşte bakın, hakla batıl. İşte İslam hak, öbürü batıl. Çünkü haksız yere para kazanıyor. Hiç kimse bunun da haklılığı şey yapamaz. Az önce anlattım ya, içeride Ömer Bey'e de anlattım. İşte burada tam 10 yıl her pazar toplantı yapmışızdır. Ekonomi konusunda uzman arkadaşlarımız problem getirmişlerdir. Tek şartları Kur'an-ı Kerim'e göre çözülecek diye. Yani 2-3 saat içerisinde bütün problem çözülmüş ve kalkmışızdır. Ya burada 10 yıl, 10 bir öncesi var. İşte 1983'ten itibaren, hatta 77'den itibaren başlamıştık bu çalışmalara. 77'den 2005'e kadar kaç sene eder? 28 sene. Çünkü 2005'ten sonra var. 28 sene çok sayıda ekonomistle en fazla ayda bir kere, ki daha erken, yani her haftada toplantılar yapıyorduk. Haftada birkaç toplantı yapıyorduk. Ya bunların içerisinde sürekli beraber olduğumuz bazı arkadaşlarımız var. Ya ben az önce anlattığımız sistemi 15 sene sonra onun anladığını görünce şok olmuştum. 15 senedir ise bunu anlatıyoruz. Demek ki olaya Kur'an'la bakmakla, olayın yani dışarıdan bakmakla içeriden bakmak arasında çok büyük fark var. Mesela siz bana şimdi dışarıdan bakıyoruz. Benim şurada küçücük bir leke olsa görürsünüz değil mi? Ben görebilir miyim? Göremem. Küçücük bir çocuk bile Şuraya mesela affedersiniz bir tane mesela geçen de geliyordum. Bir hayvan yakama pislemiş şey bir kuş. Hiç farkında değilim. Birisi gördü. O ne dedi? Ne hayır ne var? Aa hemen çıkardım. Çünkü dışarıdan bakanla içeriden bakan arasındaki fark. Biz dışarıdan baktığımız için demek ki Cenab-ı Hak görmeyi nasip etmiş. İçeriden bakanın onu görmesi 15 sene sürdükten sonra ya hocam böyle şey olur mu? Falan başlar o konularda yazılar yazmaya. Ya ben de kendi kendime dedim ya bunu bir tek o peki diğerlerinden bunu da duymadım. Ya bunu siz bana anlatmalıydınız kardeşim. Bu sizin uzmanlık alanınız. Yok. Onun için tekrar ediyorum. Bu problemleri düzeltmek çok kolay. Ama tek şart Allah'a tam güvenmektir. Allah'a tam güvenmek derken de sakın ha İslam iktisadı diye anlatılanları kastettiğimi hiçbir şekilde düşünmeyin. Çünkü bunlar bizim anlayabildiğimiz kadarıyla yani ispatla derseniz ispatlayamam ama Abbasi döneminden itibaren İslam diye bir şey kalmadığı anlaşılıyor. Elimizde birçok şeyler var ama ona vakit bulamıyoruz ki çalışalım da ortaya koyalım. Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uyguladığı İslam iktisadı esas alınırsa problem çözmek işte Resulullah'ın Medine'deki çözdüğü gibi son derece kolay olur. Bakın Medine'de Resulullah'ı öldürmek isteyen insanlar Mekke'ye 3 kere ordu gönderen bu insanlar Resulullah tarafından cezalandırıldı mı? Mekke'yi Resulullah fethettiği zaman bunlardan bir tanesinin hani bizim Erzurum'da şey var tavuğuna kışo dedi mi? Derler bizde kimin tavuğuna kışo dedim. Yani bir tavuğunu bile rahatsız etmedi Resulullah. Öyle bir çözüm, yani o insanlara o kadar iyi davrandı ki o insanların içindeki kötülük duygusunu öldürdü. O insanlar Müslüman yaptı mı? Hayır. Bir kısmı Müslüman oldu, bir kısmı olmadı. Ama ya biz burada bu adamı öldürmek için karar aldık. 3 kere ordu gönderdik. Ama bu geldi, bize hiçbir şey yapmadı. Bu ne kadar iyi bir insan diye, iyilikle. Ve İslamiyet kısa sürede, sadece Arap Yarımadası'na değil, sahabe döneminde bir taraftan işte Çin işlerine, Doğu Türkistan'ın bulunduğu yerlere kadar, bir taraftan ta Afrika'nın en kuzeyine kadar yayıldı. Çünkü o insanlar ya bu ne biçim bir şey, böyle mi ya gerçekten? E şimdi o zaman bugünkü gibi sosyal medya şu bu falan yoktu. Bugün Allah'a şükür elimizde çok geniş imkanlar var. E gelin şurada çok güzel bir örnek ortaya koyalım. Bütün dünya bak ne dedik az önce? En büyük borçlu ülke Amerika. Amerikalıyı da kurtaralım. Avrupalıyı da kurtaralım. Rusya'yı da kurtaralım. Bütün dünyaya Allah'ın çözümünü şey yapalım. Allah'ın çözümü ne demektir? İşte güneşin doğması demektir. Peki güneş doğduğu zaman hiç diyor mu ki ben bu kafirin bahçesini ısıtmam diyor mu? Şu adamlar kötü adamlardır onlara şey yapmam diyor mu? Onun için İslam güneş gibidir. O adam orada pisliğini güneşin ışığında yapabilir. Yapsın. Ne yapalım? Ama biz onlara güneşi götürmek zorundayız. Görsünler. İster inanırlar, ister inanmazlar. Kendileri bilir. Yani bu Allah'ın kitabı değil mi? Peki Amerikalıyı Allah yaratmadı mı? Beni kim yarattıysa Svalbard'da yaşayan adamı da o yaratmadı mı? Beni kim yarattıysa Güney Afrika'daki kişiyi de o yaratmadı mı? Çin'dekini, Japonya'dakini de o yaratmadı mı? O zaman ben ne hakla bu kitabı onlara götüremem? Götürmek zorundayız. Ama önce ben bir inandığımı bir göstereyim. Ortaya koymam lazım. Yani dolayısıyla burada yapmamız gereken çok önemli şeyler var ama hemen dersin sonuna geldik. Şu ayetleri tekrar size okuyayım. Bak diyor ki Bakara 275. ayette اَلَّذ۪ينَ يَكُلُونَ الرِّبَى لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُوا الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ. Faiz yiyenler, şeytanın sarsıp aklını çeldiği kişinin konuşmasından farklı bir konuşma yapmazlar. Belki bir ennehum gani, farklı bir davranış göstermezler. Konuşma değil, davranış göstermezler. Belki bir ennehum gal innemel bey'u riba. Bu şundan dolayı. Ya alım satım da faiz gibi ne fark eder? Dün Almanya'dan bir arkadaş anlatıyor. Efendim işte paranın kiraya verilmesiymiş faiz. İyi dedim. Bak dedim sen hiç araba tuttun mu kiraya? Evet. Ne yapıyorsun? Oturuyorsun. Gidiyorsun, geliyorsun, işini bitirdiği zaman o arabayı iade ediyorsun. Peki parayı kiraya aldığın zaman paranın neresinde, ne işine yarıyor? Yani onu alıp şöyle resmine mi bakıyorsun? Duvara mı asıyorsun? Ya her dışı, beyler bak işte param var. Hey, böyle mi yapıyorsun? Bu parayı kullanıyorsun, elinden çıkarıyorsun. Sen kiraya tuttuğun bir yeri elinden çıkarabilir misin? İşte bu çok büyük bir yalan. İşte şeytanlık yapıyorlar. E canım işte kiraya veriyoruz işte olur. Alım satım da faiz gibidir. Öyle ne? İşte biz de bankacılar derlerdi eskiden, şimdi bilmiyorum, eskiden çok görüştüğüm için. Ya biz de işte para alım satım yapan bir bakkal gibiyiz. Öyle mi? Bakkalın sattığı mallar yiyilip tüketiliyor. Sen satıyor musun? Bakkal verdiğinin aynısını almıyor ki. Ekmek veriyor yerine para alıyor. Hadi sen de para ver, ekmek al yerine bakayım hadi. İşte Allah-u Teala onu söylüyor. Öyle de bak, Allah tam özetini söylüyor mu burada? Alım satımda faizli şey işlem gibidir. Bu demiyor, bu söyledikleri bu değil mi bugün?
Veya söylediğiniz örnek gibi 10 tane ekmek alıp 100 tane ekmek satamıyor ki, 10 tane alıp 10 tane satıyor. Bu adamlar 10 tane alıp 10 tane satmıyor ki, 140 tane alıp 2300
satmıyor
tane
da bunu. Satmıyor, borç veriyor.
Borç veriyor.
Evet. Ve ahallallahu el-bey'a ve harrama el-riba. Allah alım satımı helal, faizli işlemleri haram kılmıştır. Alım satım, evet, nedir ihtiyaç? Alım satım olmadan olmaz ki. Şimdi bu bardak burada. Bu bardak burada olacak ki ben bunun içine çay koyup içeyim. Alım satım olacak işte, sabahleyin hepiniz kalktınız, gittiniz, ekmek aldınız, belki peynir aldınız, zeytin aldınız, yediniz. Alım satım bu. Ama gidip de para alıp yiyeniniz var mı? Tabağınıza para doğrayıp yiyen kaç kişi var? Söyleyin bakalım. Bir kişi gördünüz mü şimdiye kadar? Ondan sonra فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّي فَانْتَهَا فَلْهُ مَا سَلَفَ. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de hemen faizciliği bırakırsa daha önce aldıklarını geri vermesine gerek yok diyor. Orada olduğu gibi kalsın. Onu da sıkıntıya sokmuyor Allah-u Teala. Daha önce aldıkları onun olsun diyor. وَاَمْرُوا اِلَى اللّٰهُ Onun işi Cenab-ı Hakk'a kalmıştır. وَمَنْ عَادَ فَاُولَٰيكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ama bu ayetleri duyduktan sonra hala faizciliğe devam ederlerse bunlar ateş ashabıdır. Bugün Türkiye ateş içinde yanmıyor mu? Türkiye, işte faiz bir ateştir. Türkiye'yi yakıyor. Sadece Türkiye'yi değil, dünyayı yakıyor. Ama bir yerde alev biraz daha az, bir yerde biraz daha fazla. Bir yerde bir yağmur yağıyor, geçici olarak alevi söndürüyor. Ama bir müddet sonra bakıyorsunuz tekrar başlamış. Evet. Bir de şu ayeti okuyayım. Ders bitti onun için. Diyor ki Allah-u Teala يَا يَلَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهِ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى. 278. ayet Bakara. Müminler, Allah'tan korkarak kendinizi yanlışlardan koruyun. Allah'tan çekinerek yanlışlardan koruyun kendinizi. وَذَرُوا مَا بَقِيَ الرِّبَى. Faizden geriye ne kalmışsa hemen bırakın. Bir daha şey yapmayın. Faizi alacaklarınızı almayın. Tamam. Kalsın. İn kuntum mu'minin, eğer inanıyorsanız bırakın o iş orada bitsin. Fe illem tef'alu, bunu yapmazsanız, ben alacağımı isterim derseniz, fe'zenu bi harbin min Allah ve Resulü. Allah ve Resulü tarafından açılmış bir savaşta yüz yüze olduğunuzu bilin. İşte görüyorsunuz bugün Suriye'de savaşın insanları ne hale getirdiğini. Allah'la savaştı işte. ekonomileri bu hale getirir. Ve in tubtum felekum ru'usen velikum, tevbe ederseniz. Şimdi diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de faizin tanımı var mı? Peki şimdi mesela cebimden para çıkarayım. Sana 100 lira borç verdim, al. Bana seneye 110 lira vereceksin. Diyelim geçen sene vermiştim bu parayı. Şimdi senden 110 lira talep ediyorum. Faizden tevbe edersen, bak tevbe ederseniz ana malınız sizindir. Ne isteyebilirim senden? Ver. Peki bunun üzerine şu kağıdı da ver diyebilir miyim?
Diyemezsiniz.
Kur'an'da faizin tanımı var mıymış? Var mıymış? Ana maldan başka bir şey alamazsın diyor. İşte ne verdiysem onu alırım, bitti. Peki trilyonda bir ilave yapma hakkın var mı? Faizin yüzdesi diye bir şey var mı? Bu kimin sözü? Allah'ın sözü, bitti. وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُوْسَنْ وَالْكُمْ. Ne verdiysen onu alırsın, daha fazlasını alamazsın, tevbe ettiysen. Peki, şimdi diyecek ki, ben diyeceğim ki ya tamam da geçen seneden bu seneye bu para bir sürü enflasyonla değer kaybetti. Altın olsa bunu diyemem. Gümüş olsa diyemem. Ama bu kağıt. Bak Allah o zamandan kuralı koymuş. Ne diyor? لَا تَظُلِمُونَ وَلَا تُظُلِمُونَ. Karşı tarafa haksızlık etmeyeceksiniz, haksızlığa da uğramayacaksınız. Ben geçen sene bu 100 lirayı verdiğim zaman, diyelim ki 4 kilo et alıyordum mesela. Tabii tek bir malla hesap edilmez. Birçok mal şey yapılır da, işte tüketim malları şey var, endeksi falan var. Tüketici enflasyonuna göre düşen, ben sadece onu bir örnek vereyim yani. Eti örnek verelim, yoksa tek bir mala göre hesap edilmez. Geçen sene 4 kilo alıyordu. Bu şimdi 2 kilo alınıyor. Bu kağıdın bir değeri yok ki. O zaman ben zarara uğradım, değil mi? Bak ne dedi Allah? La tazlimun ve la tuzlimun. O tarafı haksızlığa uğratmayacaksınız. Siz de haksızlığa uğramayacaksınız. Öyleyse ne alırım? Bu paranın kendisi hiçbir şey ifade etmediği için. Kağıt çünkü bu. Biliyorsun bir zamanlar 1 milyon vardı. Bugün o 1 milyonlardan 1 milyon tane olsa bir işe yarar mı? O mesela Osmanlı zamanında binlik çıkarılmıştı. Binlik para neydi? 1000 altın karşılığıydı. O kağıtlardan bugün 1 milyon tane olsa kimse şey yapar mı? Sadece kağıtçı alır, başka kimse almaz. Belki birisi de hatıra olsun diye bir iki tane alırlar, o kadar, başka bir şey yok. O zaman bu paranın kendi değeri olmadığı için ben verdiğim zaman, verdiğim gün, çünkü senin ihtiyacın var, hemen kullandın. O zaman bunun satın alma gücünü istersem bu ayete göre uyar mı uymaz mı? Tamam. Bak Allah enflasyonun hükmünde koymuş mu Kur'an-ı Kerim'e? La tazlimun ve la tuzlemun. Haksızlık etmez, haksıza da uğramazsınız. Ya Kur'an'da yok yok. Ama bir tek biz yokuz. Artık Müslümanlar da Kur'an'a uymak zorundalar. Allah yardımcımız olsun. İnşallah uyulur. Bizim vazifemiz söylemektir. Allahü Teala diyor ki fedekkir, sen o insanlara zikri bildir. Yani Kur'an'ı anlat. O bilgiyi anlat. İnnemâ ente müzekkir. Sen yapacağın sadece o bilgiyi bildirmektir. Leste aleyhim bir musaytir. Onları yola getirecek, hizaya getirecek değilsin diyor Allah. Dolayısıyla biz de öyleyiz. Allah yardımcımız olsun. Allah rızasından ayırmasın.